Etler otus bir ila, otus sekis. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Bu arada öğrencileri İsa'ya, Rabbi yemek ye diye rica ediyorlardı. Ama İsa, benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var dedi. Öğrenciler birbirlerine, acaba biri ona yiyecek mi getirdi diye sordular. İsa, benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır dedi. Sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum, başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler, siz ise onların emeğinden yararlandınız. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Yuhanna İncili'nin 4. bölüm imanın oluşmasını bize öğretiyor. Bu bölümde elçi Yuhanna, İsa'nın ve Samiriyeli bir kadının görüşmesini bize aktarıyor. Belki hatırlıyorsunuz, birkaç hafta önce aynı bölümden okuduk, vaasettik. 3 hafta önce konuştuğumuz kısımda İsa kuyuya gelen kadınla sohbet ediyor. Kadın İsa'nın sözlerinden kendi günahını anlıyor. 5 kocaya vardın, şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Kendisiyle ilgili bu gerçeği anladıktan sonra kadın İsa'nın kim olduğunu öğreniyor. Seninle konuşan ben Mesih'im. Vaat edilen, beklenen kurtarıcı benim. Günahkar kadın ilk kendi günahıyla tanışıyor. Onu görüyor. Sonra da kendi kurtarıcısıyla tanışıyor. Bu olay bu bölümün başında oldu. 1 hafta önce konuştuk. 2 hafta önce ise olayın devamını okuduk. Kadın kuyudan İsa'nın yanından ayrılıp İsa'yla ilgili haberi kendi kentine götürüyor. Kendisiyle ilgili her şeyi bilen bir adamla tanıştığını, onun belki Mesih olduğunu komşularına anlatıyor. Onlar da kadına inanıyorlar. Ve İsa'yı yanlarında kalmaya çağırıyorlar. Ve gördük ki İsa'nın sözü üzerine daha birçokları ona iman ediyorlar. Bugün ise bu 2 olayın arasındayız. 3 hafta önce olayın başlangıcını okuyorduk. 2 hafta önce olayın son gerçekleşen şeylerini gördük. Ama arada birkaç ayet kaldı. Demin okuduğumuz ayetler. Kadın, bu Samiriyeli kadın kuyuya gelip kentte dönmüştü. Daha önce yiyecek almak için kente gitmiş öğrenciler ise şimdi İsa'ya dönüyorlar. Ve bu ayetleri yazmış elçi Yuhanna büyük ihtimalle öğrencilerin aralarındadır. Hepsi uzun yoldan at, belki hiçbir şey yememişler daha. Şimdi öğrenciler alışveriş torbalarıyla İsa'ya geliyorlar. Rabbi yemek ye diye rica ediyorlar. Ve tabii ki İsa'nın da aç olduğunu biliyorlar. Onun da hemen seve seve yiyecekleri kabul edeceğini bekliyorlar. Ama yemeğe başlamadan önce İsa'nın bambaşka bir sohbeti var. Öğrencilere geçici yemekten çok daha derin bir şey öğretmek istiyor. Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var, dedi. Bu ne bir yiyecektir? İsa'nın gıdası nedir? Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır. İsa'nın yiyeceği, İsa'nın asıl gıdası, Baba Allah'ın iradesini yerine getirmektir. Onun işini, onun tasarısını gerçekleştirmektir. İsa bunlardan yaşıyor. İsa bunlar yaparken doyuyor. Allah'ın isteğini yaparken aç kalmıyor. Aslında bizim de bunlardan yaşayacağımızı anlamamız çok iyi oluyor. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz ki. Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşar. İnsanın günün birinde ekmeği yoksa da, Allah'ın sözünden yoksun kalmazsa yaşar. İnsanın günün birinde ne kadar derin ve ağır bir açlık olsa da, Allah'ın sözünden aç kalmazsa, ebediyen yaşar. Çünkü Allah'ın ağzından çıkan söz yüreğimizde iman yaratır ve bizleri bu doğru imanda korur. Ebedi hayata kadar kavuşturur bizleri. Ve şimdi İsa öğrencilerine, havarilerine bunu öğretmek istiyor. Geçici yiyeceklerden daha önemli, daha derin bir şey var. Ve bunlar zaten çok şaşırmışlardı. İsa'nın bu samirieli kadınla konuştuğunu görmüşlerdi. Ve şimdi kentteki olaylar daha gerçekleşmedi ama İsa neyin olacağını biliyor. Ve öğrencileri de bunları görecekler. İsa onları sanki önceden hazırlamak istiyor ki gelecek olayları daha iyi ve daha derin bir şekilde anlayabilsinler. Biz hatırlıyoruz, İsa'nın öğrencileri, onlar Yahudi idiler. İsa'nın kendisi de Yahudi. Allah'ın kendi halkı olarak kendilerini tanıyorlar. Samirieliler ise, onlar karışık bir halk. Yahudi, İsrail kökenleri var ama başka halklarla karışmışlar, başka dinlerle de karışmışlar. Ve Yahudilerin arasında bunlar putperest bir halk sayıldı. Onlar Musa'nın yasasını tanıyorlardı. Yani elinde Tevrat vardı. Ama sadece Tevrat. Eski antlaşmadaki bütün paska kitaplar, tarihi kitaplar, peygamberler kitapları onlarda yoktu. Başka kutsal yazılarına yoksun kalmışlardı. Ve havarilere, öğrencilere sorsaydık, samirielilerin Mesih'i kabul etme ihtimali çok az olurdu. Aralarına girip onlara kurtuluş haberini duyurmanın anlamı pek yoktu diyebilirlerdi. Onlara birlikte zaten yemek yenmez, zaman geçirilmez. Onlar öyle bir halk ki en iyisi onlarla iletişimde bulunmayalım. Yahudilerin düşüncesi böyleydi. Fakat şimdi İsa öğrencilerine bu olayın anlamını göstermek istiyor. İsa bundan önce Samirielilerden sadece bu tek bir kadınla sohbet etmişti. Bu tek bir kadına sözünü söylemişti. Ve bu söz sayesinde kadın iman etmişti. Şimdi söz kente yayıldı ve birçokları daha iman etti. Ve kutsal kitaba devam ediyorsak, elçilerin işlerini okuyorsak, oradan ilginç bir bilgiye sahip oluyoruz. Birkaç sene sonra, yani İsa'nın ölümünden ve dirilişinden sonra, Jerusalem kilisesinde atanmış Filippus adında bir diakon Samiria'ya geliyor. Yani aynı bölgeye geliyor. Orada ne yapıyor? Mesih'le ilgili kurtuluş müstesini duyuruyor. Ve oradaki insanlar zaten İsa Mesih'le yüz yüze tanışmışlardı. Oradaki kalabalıklar Mesih'in şimdi Allah'ın işini tamamladığını, çarmıhtaki ölümüyle her şeyin tamamlanmış olduğunu öğreniyorlar. Filippus onlara bu haberi getiriyor. Bu Mesih her şeyi tamamladı. Onun işi %100 hazır oldu. Çarmıhta öldü, üçüncü gün dirildi. Sizin günahlarınızın bağışlanması için her şey tamamlanmış bulunuyor. Bu haber şimdi Samiria'ya geliyor. Orada ne oluyor? Elçilerin işlerinden şöyle okuyoruz. Oradaki kalabalıklar hep birlikte Filippus'un söylediklerine kulak verdiler. Ve o kentte büyük sevinç oldu. Filippus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Elçilerin işi devam etmek üzere. Jerusalem'deki elçiler bunu öğrenince, Samiria'daki olup bitenleri öğrenince, Petrus'u ve Juhanna'yı bölgeye gönderdiler. Yine Juhanna var aralarında. Bu ayetleri yazan Juhanna. Onlar Samiria'ya geliyorlar. Samirialiler için dua ederken bir şey oluyor. İlk önce Yahudilerin arasında gerçekleşen Pentekost mucizesi, kutsal ruhun verilmesi, şimdi Samirialilerin arasında da oldu. Böylece elçiler de anladılar, kurtuluş müstesi sadece Yahudilere değil, aynı şekilde Samirialilere de geçerliydi. Hatta bütün insanlara, bütün halklara geçerli olacak. İsa'nın kendisi Samiria'da sözünü ekmişti. Ve hasat dönemi gelince elçileri biçiyorlar. Şimdi Allah'ın iradesini yapmak için onlar Rabbin sözünü insanlara öğretiyorlar ve onları vaftiz ediyorlar. Böylece Jerusalem kilisesi oluştuktan kısa bir zaman sonra Samirialilerin arasında da bir kilise, bir imanlılar topluluğu oluşuyor. Rab Allah kilisesini her yerde ve her zaman böyle bir şekilde yaratıyor. Hiçbir kilise insanların sadece bir araya gelmesiyle oluşmuyor. Ya da insanların kendi kararlarıyla kurulmuyor. Kilise ancak Mesih'le ilgili kurtuluş müstesinin duyurmasıyla oluyor. Müsteyi duyan, müsteyi imanla kabul eden kişiler, vaftis aracılığıyla kiliseye onun üyeliğine doğuyorlar. Böylece Allah'ın çocukları ve imanlılar topluluğunun üyeleri oluyorlar. Ve aynı müsteyi duymakla, aynı haberi duymakla yaşıyorlar. Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşıyorlar. Ebediyen yaşıyorlar. Yahudilerin bir atasözü vardı. Ekinleri biçmeye 4 ay var, dediler. Tohum ekildi mi, hemen biçim hemen başlayamaz. Her ikisinin belli bir mevsimi var. Tohumun topraktan filizlenmesi için, büyümesi ve ürün vermesi için uygun koşullar gerek. Doğanın kuralı zaten öyledir. Biz kendi topraklarımızdan, kendi bölgelerimizden bunu biliyoruz. Ekimden bitmeye belli bir zaman beklenmeli. Allah'ın egemenliğinde de öyledir. Her şeyin belli bir mevsimi var. Bazı tarlalarda şimdi tam ekim dönemidir. Allah'ın sözü belki ilk defa ekiliyor. Bazı yerlerde yıllar önce ekilen tohum, belki kuşaklar önce ekilen tohum, bugün iyi ürün, iyi meyve veriyor. Bazen ekimden bitmeye sadece 4 ay değil, çok daha uzun bekleyiş olabilir. Senin kulağına da, senin yüreğine de belli bir zaman Allah'ın sözü ekildi ya da belki bugün ekiliyor. Belki uzun zaman önce İsa'nın sözleri senin yüreğine ilk defa girdi. Orada kaldı. Çabuk filizlenmedi. Ama günün birinde Rab yine elçilerine şöyle diyor. İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, bitilmeye hazır. Benim ektiğim bu tarlaya gidin, benim isteğimi yapın. Benim sözümü öğretmekle, vaftiz etmekle, benim egemenliğime ürün toplayın. Benim kurtardıklarımı ebedi sevince getirin. Biri eker, başkası biçer. Sözü bu durumda doğrudur. Rabbin tarlasında da çeşitli hizmetçiler var. Biri eker, başkası biçer olabilir. Arada belki filizlenmesi ve büyümesi için bu küçük tohumu sulayan birçok hizmetçi daha vardı. Ama bunların herkesi aynı Rabbin hizmetçisi idiler. Herkesin efendisi aynı. Biri ekerse de, başkası biçerse de, her ikisi İsa Mesih kendisi gönderdiği için görevini yapar. Eken kendi faydası için çalışmaz. Biten de kendi deposuna ürün toplayamaz. Eken Mesih'in egemenliği için eker. Biten se Mesih'in egemenliğine ürün topar. Ve her ikisi Rab Allah'ın önünde birlikte sevinirler. Çünkü her ikisinin sevinci aynıdır. Kendi yaptıklarından, kendi ellerinden, geldiklerinden sevinmezler. Ama Rabbin yaptıklarından, Rabbin elinden gelen işten sevinirler. Bir insanın günah köleliğinden azat edilmesi, suçlarının affedilmesi, bir kişinin utancından kurtulması, bütün lekelerinin silinmesi, bir kardeşin iblisin pençesinden kurtulması, ölüm diyarından ebedi hayata geçirilmesi, Allah'ın değerli çocuğun İsa Mesih'te gerçek huzur bulması. Bunlar hizmetçilerin sevincidir. Bunlardan daha büyük bir sevinç yoktur. Allah'ın melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için sevinç duyacaklar, diyor kutsal kelam. Peygamber Yeşaya bu sevinç hakkında şöyle yazıyor. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Ya Rab, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevinecek senin önünde. Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven DNA, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Kardeşim, sen bugün de aynı sevincin paydaslığına çağrılmışsın. Ve bu kiliseden sevdiklerini ve tanıdıklarını tanımadığın kişileri bile aynı sevincin paydaslığına çağırmaya gönderiliyorsun. Bu hafta bir kişi için ekim dönemi olabilir. Başkası için biçim dönemi olabilir. Bunları biz kendiliğimizden bilemiyoruz. Ama her şeyi bilen Rab İsa Mesih bizleri kendi tarlasına çağırıyor. Bizleri yönlendiriyor. O zaten her şeyi kendi sözüyle gerçekleştiriyor. Kutsal kelam onunla ilgili şöyle diyor. Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden, nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstemimi yerine getirecek. Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Allah'ın sözü öyledir. Bizim yüreğimize de ekilmiştir. Ve bütün dünyaya da ekilecektir.